Ölüm Yolundaki Hayat. Fuldem Özkan. Dün geceyi de önceki pek çok gece gibi nöbetçi olarak geçirmişti. Yarı uykulu, beyazı seçilmeyecek kadar kızıllaşmış gözlerle etrafına bakınıyor, güçsüzleşmiş dizlerine rağmen yere sağlam basıyordu. Bir aralık fırsatını bulunca odasına yöneldi, masasının başına geçti. Aylar sonra ilk kez anladı ki, 35 yaşındaki bedeni iyice hırpalanmış, epey çökmüştü. Birden ellerin dikkatini çekecek oldu. Kanı tamamen çekilmiş izlenimini veren, donuk beyaz bir çift el cesedinkini andıracak hale gelmişti. Zihninden geçen düşünceler birbirine karışıyor, onca kaygının yığınla dehşetli görüntünün arasında bitkin bedeni bazen gerçeği seçmekte güçlük çekiyordu. Alnını avuçlarının içine yaslayarak sanki kendisini görünmez bir düşmanın kasvetli saldırısından koruyordu. Masasının tam karşısındaki duvarda asılı dört mevsimi ustalıkla anlatan kime ait olduğu belirsiz bir tablo vardı. Bir meşe ağacı, nehir kenarında kollarını toprağa doğru eğmiş, vakur biçimde olanı olacakları karşılıyordu. Bulunduğu yerin sol yanında, hastasını bekleyen mahut sedye, bitişiğindeki açık yarayı dikmeye yarayan çeşitli aletlerin olduğu enli bir sehpanın üzerindeki sargı bezi ve fazlaca pamuk, kendini göstermek isteyen şirin bir çocuk edasıyla, bir o yandan, bir bu yandan muzırca sarkıyordu. Odanın hemen girişindeki gri, çelikten uzun, incecik dolapsa soğukluğuyla odaya garip, ürkütücü bir hava katıyordu. Kapıya 3 kez hızlıca vurdu. Geçmişi, içinde bulunduğu zamanı ve geleceği kucaklayan 3 yaman ses. Başını usulca aralanmış kapıdan uzatan hemşirenin bakışını tanıyordu. Hiçbir şey söylemeden hızlıca yerinden doğruldu, hazırlığını titizlikle yaparak odadan ayrıldı. Yoğun bakım odası için ayrılmış olan kısım geniş bir girişin ardından dar geçidi andıran holden oluşuyordu. Henüz yaklaşılmadan bile içerisinin rahatça görünebildiği, kocaman camların kapladığı büyük bir kapısı vardı. Oldukça soğuk havasına karşın, biyolojik savaşın bir çeşit zırhına benzeyen çok katlı koruyucu kıyafetler, içindekini sırılsıklam ediyordu. Hastaların tamamı uyutuluyor, çoğunun boğazı delinmiş, kalın hortumların takılı olduğu iri, mavi, hırıltılı cihazlara bağlanarak nefes almaları sağlanıyordu. Burası bir açıdan ölüme bir şekilde direnen insanlardan oluşan ayrı bir ulus, bir başka distopik evren gibiydi. Hemşirenin uzattığı kağıdı titizlikle inceledi. Hastanın yanına bir adım yaklaştı. Durumu gitgide fenalaşan, 20'li yaşlarını sürüyen, şiddetli ağrıların yüksek ateşin ağırlığıyla yüzünün canlılığını yitirmiş, nefes açlığı çekmekten bitap düşmüş genç kadına yabancı değildi. Hemşireye tedaviyle ilgili telkinler vererek hastanın yanına yaklaştı. Soğukkanlılık, sıradan mesleki bir davranış biçimi olsa da bunca ölüm insanın tek çaresizliği, kendine karşı takındığı tavır dedirtti ona. Çünkü az önce ölümünü başından savuşturmaya çalışan bu genç kadınla daha bir hafta önce yaptığı görüşmeyi anımsamak ona yetti. Yüzündeki maske sayısız kez kullanılmış olmaktan ötürü burnunu bir türlü kapatmıyor, kadın konuştukça aşağı iniyor, iki parmağıyla sürekli yukarı çekmek zorunda kalıyordu. Pek umursamadığı bu durumun daha vahim olanı, aşıyla ilgili olan son derece anlamsız, tutarsız görüşleriydi. Sağlıkta özgürlüğü savunanları anlatıyor, kulaktan dolma sayısız bahaneye sığınıyordu. Aşının içinde ne olduğunu bile bilmiyorum, emin değilim diyecek oldu. Sonra somut bir delili yokken sözlerini hararetle sürdürerek, hastalığın ölümcül olduğunu sanmıyorum. Herkes iyileşiyor. Üstelik bu bir proje dedi. Kelimeleri defalarca tekrarladıkça daha çok kuvvetleniyor, üzerindeki etkisi artıyor gibiydi. Doktorun hayret dolu ifadesini sezmiş olacak ki cümlesini şöyle açıkladı. Dediklerine göre genlerimizle oynuyorlar. Aşının içindeki maddelerle her birimizi işaretliyorlar. Ben de buna inanıyorum. Benim çevremde böyle düşünen pek çok kişi var. Kısırlık bile yapıyormuş. Ya bana da öyle olursa? Ek dayanaksız görüşleri ardı ardına sıralamaya devam etti. Bütün bu bilgilerin kaynağı nedir diye sordu doktor sakince. Elbette yoktu. Argümansızdı. O gün genç kadın, çevresinden edindiği kara propaganda ürünü olan ileri sürdüğü bütün fikirlerine sağlam, ispatlı yanıtlar aldıkça kararsızlıktan kurtulacağı yerde kulağını tıkamakta ısrar etmişti. Ona göre hastalığı geçirmek gerekti. Bağışıklık ancak böyle sağlanabilirdi. Doktor kendisine ölümle sonuçlanmasa da bırakacağı kalıcı hasarları inceden inceye izah etti ama nafile. Tarifsiz bir inatla gerçeğe, bilime güvenmeyi reddediyordu. Günler sonra uyutulması için hazırlık yapıldığında kalan son kuvvetiyle sıkıca doktoru bileğinden yakaladı. Gözyaşları arasında "Lütfen beni kurtarın, ölmek istemiyorum," dedi. Korkudan titriyor, pişmanlığın esaretiyle çırpınıyordu. Doktor şimdi odasındaki meşe ağacının gölgesinde, eski, silinmek için neredeyse can atan mutlu anları ezberinde tutar, her gün hastaların arasında dolaşır, onlarla birer birer ilgilenirken, yüreği dinsiz bir üzüntüyle sıkışır, şunu düşünür. İnsan, yeryüzünde ihtiyatsızlık uğruna niçin kendini feda eder?